Efendim Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Yeni bir programda sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Mart 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Hacegan'dan Mektuplar bölümünden Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Müslümanların Dertleriyle Dertlenmek başlıklı yazıyı sunuyoruz. Sufiler genelde şahsi dindarlıklarıyla öne çıkarlar ve siyasi işlerden elden geldikçe uzak durmaya çalışırlar. Halkın iradesini ülil emre bırakmayı ve gerekmedikçe de onların işlerine karışmamayı tercih ederler. Halbuki öyle zamanlar gelir ki ümmet bugün de yakinen tanıklık ettiğimiz üzere din düşmanlarının ördüğü büyük tuzaklarla ateş çemberine atılabilirler. Siz Müslüman olduk demekle kurtuluvereceğiniz mi zannetiniz ayetinin bir tecellisi olarak ashab-ı kiram bile büyük imtihanlara tabi tutulmuşlar. Yüce kitabımızın beyanı üzerine meta nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman demişlerdir. O günden bugüne de değişen aslında pek fazla bir şey olmamıştır. İslam'ın en güçlü olduğu dönemlerde bile dünyanın bir ucunda Müslümanlar nice zulüm çemberlerinden geçmiş, nice Endülüsler ciğerlerimizi paralamıştır. İşte böyle durumlarda sufiler ister istemez ümmetin geleceğiyle ilgili siyasi konulara girmişler, müminlerin dertleriyle dertlenmişlerdir. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bu dini duyarlılığını, İslami hassasiyeti mektuplarında açıkça görmekteyiz. İmamın o gün zamanın padişahına yazdığı mektubunda Müslümanların durumu ile ilgili yaptığı tespitler kendisinin bu konudaki duyarlılığını göstermesi açısından çok önemlidir. İmam Rabbani, Padişah Sadr-ı Cihan'a yazdığı mektubuna İslami konudaki gayretlerin artırılması hususunda şu duayı yaparak başlar. Cenab-ı Hak bizim ve sizin İslamiyet hakkındaki gayretimizi artırsın. Sonra da tarihten ders alınması için Müslümanların durumunu şu sözlerle açıklar. Bir asra yakındır İslamiyet garip durumda. Öyle bir dönemdeyiz ki kafirler İslam diyarında kafirlik ahkamını açıkça icra etmekte yetinmiyorlar. İslam ahkamının da bütünüyle ortadan kalkmasını, İslam'dan ve Müslümanlıktan bir eser kalmamasını istiyorlar. İş o noktaya ulaştı ki şayet bir Müslüman İslam'ın şiarı olan bir ameli yapmak istese ona ölüm acısı tattırıyorlar. İmam Rabbani'nin o gün Hindistan için söylediği sözler bugün bizim coğrafyamızda Çanakkale ile başlayan zorlu süreçte kendini göstermiştir. Ecdadın savaş meydanlarında gösterdiği kahramanlık maalesef siyasi, kültürel ve diğer pek çok sahada devam ettirilemediği için asırlarca İslam'ın bayraktarlığını yapmış olan ülkemizde İslam sadece mescitlere hapsedilmek ve imamın tabiriyle ondan hiçbir iz bırakılmamak istenmiştir. Hamdolsun ki Allah'ın nuru söndürülememiş ve bugün yeni bir ümit ışığı yanmıştır. Ne var ki bu ümit ışığının güçlenip tüm alemi aydınlatması için yapılması gereken ciddi gayretlere ihtiyaç vardır. Bu gayretlerin başındaysa İslam'a hizmeti kendine vazife bilen bir gençliğin yetiştirilmesi gelir. İmam Rabbani'ye göre hayır hizmetleri arasında şeytanın en çok ağrına giden ve Allah katında en makbul olan sadaka, İslam'ın ayağa kaldırılmasına hizmet eden eğitim kurumlarını açmak ve bu tür müesseselerin ayakta kalması için infakta bulunmaktır. Malı harcama konusunda bazen nefs muvaffakat edebilir. Ne var ki en yüksek derece şeriatı destekleme ve dini yayma konusunda mal harcamaktır. Bu niyette bir gümüş harcamak, başka niyetle binlerce altın harcamaya denktir. İmama göre o dönemde ümmetin çektiği sıkıntıların baş sebebi iyi yetişmemiş, nakıs ve haris aydın kesimlerinin ortalığı kaplaması, böylece hem kendilerini hem de Müslümanları yoldan çıkarmalarıdır. Bu durum maalesef bugün dahi geçerliliğini sürdürmekte, aydın kesimlerin İslam'dan uzak kalmışlığı veya din eğitimi almışların da yanlış tutumları Müslümanlara her yerde büyük zarar vermektedir. gerçekten de din işlerinde baş gösteren her zaaf ve İslam milletini üstün kılma konusunda gösterilen her kusur, daima kötü alimlerin bereketsizliği ve niyetlerinin bozukluğu sebebiyle olmaktadır. Halbuki alimler dünyaya düşkünlük göstermez ve makam, riyaset, mal ve üstünlük sevdasından selamet bulurlarsa, işte onlar ahiret alimleri ve peygamber varisi olurlar. Onlar mahlukatın en üstünüdürler. Kıyamet günü mürekkepleri Allah yolunda şehit olan kimselerin kanlarıyla tartılacak olan nasipli kimseler bunlardır. Âlimin uykusu ibadettir hadisi bu kesim için geçerlidir. İmama göre sağlıklı bilgiyle yetişmiş aydın kesimine ilaveten bir de din için her tür fedakarlığı severek yapacak, din yolunda saçını ve sakalını ağartacak bir kesime ihtiyaç vardır. Bunlar özellikle sufiye arasından çıkacak gönül insanları olup, dine ve insanlığa hizmet etmek için her fırsatı değerlendireceklerdir. Hak Teâlâ daima kendisiyle beraber bulundursun. İnsanın iman ve salih amel yolunda siyah saç ve sakalını ağartması ne büyük nimettir. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim İslam yolunda saçını ağartıp yaşanırsa bağışlanmıştır. İmama göre yukarıdaki vasıflara haiz olan hizmet ekibinin en önemli başka bir özelliği ise cesaret ve atılganlığıdır. Yine Sadr-ı Cihan'a hitap ettiği mektubunda şöyle der. Padişahlığın, yeni saltanatın ilk dönemlerinde eğer Müslümanlık güçlenip yayılırsa ve Müslümanlar itibar kazanırsa ne âlâ. Allah korusun, eğer bir duraklama meydana gelirse Müslümanların işi çok zor olacaktır. Sana sığınırız. Yardım et Allah'ım. Netice olarak Müslümanlara düşen en büyük vazife, dini açıdan sağlıklı bilgiye sahip nesiller yetiştirmektir. Bunun imkan sahipleri de ellerindeki tüm imkanları seferber etmelidir. İlmi olan ilmini maddi kaynağı olan kaynaklarını sarf edip, saçı ve sakalı bu yolda ağartırsa, devlet adamları da hak yolunda cesur olursa, ufkumuz parlak olacaktır. Rabbimiz bu konuda tüm mesul kimselere muvaffakiyetler nasip eylesin. Hacegan'dan mektuplar bölümünde Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Müslümanların derdiyle dertlenmek başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyiciler. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Ali Rıza Temel, haklı ve güçlü olmak demiş bu ayki yazısının başlığında değerli dinleyiciler Altınoluk'ta. Ünlü matematikçi ve filozof Pascal, adaletsiz kuvvet zalim, kuvvetsiz adalet acizdir diyerek önemli bir gerçeği ifade etmiştir. Haklı olmak asıldır. Hakkı yayıp korumaksa görevdir. Bunun yolu da her yönden güçlü olmaktır. Haklılar zayıfsa ne kendilerini ne de haklarını koruyabilirler. Başarının ilk şartı inanmak, güçlü bir irade ortaya koymak, sonra da bu iradeyi gerçekleştirmek için plan, proje ve maddi güç hazırlamaktır. Güçsüzlük daima karşı tarafın iştahını kabartır. Başkalarına yem olmamak için her an caydırıcı güce sahip olmak gerekir. Cenab-ı Hak bu hususta bizleri uyarmış ve şöyle buyurmuştur. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş hatları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanı, sizin düşmanınız ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutunuz. Allah yolunda ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz. Kuvvet hazırlama işi zaman, mekan ve şartlara göre değişir. Eskiden kılıç, kalkan, mızrakla yapılan harpler bugün modern silahlarla yapılmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki ayeti minberde okurken şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, kuvvet atmaktır. Önceleri atmaktan maksat ok atmaktan ibaretti. Bugünse top atmak, füze, füze savar, atom, hidrojen, nötron bombası atmak, suni şeyler fırlatmak şekline dönüştü. Caydırıcı güç hazırlamak ilahi bir emirdir. Bu hazırlık basit bir hazırlık değil, güç yettiğinde yapılacak bir hazırlıktır. Bunun için bütün imkanlar seferber edilecek, gerekli ilmi ve teknik altyapı hazırlanacak, ekonomik güce sahip olunacak, hiçbir şey şans ve tesadüfe bırakılmayacak. Hazreti Peygamber, Hayber ve Taif'in fethinde mancınık kullanmış, harplerde her türlü tedbiri ihmal etmemiştir. Rahmet ve barış dini olan İslam'da savaş arzu edilmemekle birlikte caydırıcı güce sahip olmak emredilmiştir. Zira bu güce sahip olmak barışın teminatıdır. Atalarımız ne güzel söylemiş. İster isen sulhü salah, hazır ol cenge. Başta da belirttiğimiz gibi hazırlıksız ve güçsüz olmak düşmanın iştah ve cesaretini artırır. Özellikle günümüz dünyasında caydırıcı güce sahip olmak elzemdir. Günümüzde İslam aleminin emperyalist zalim güçler karşısındaki acıklı ve perişan hali, güç hazırlamakla ilgili ilahi emri ihmal etmelerinden kaynaklanmaktadır. Müslümana yakışan her yönden güçlü olmaktır. Bu güç yıkmaya değil, yapmaya yöneliktir. Günümüzün güç sahipleri güçlerini yapmada değil, yıkmada kullanmakta, hiçbir insani ve ahlaki ölçü tanımadan mazlumları ezmekte, ölüm, kan, gözyaşı, fakirlik ve sefalete yol açmaktadırlar. Onun için gücün zalimler elinde değil, adillerin elinde olması gerekir. Müslümanların en önemli görevlerinden birisi de iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmektir. Emretmek ve nehyetmek güçlülerin işidir. Güç ve otorite sahibi olmayanların sözü dinlenmiyor. Güç hazırlamak, iyiliği emretmek, kötülükleri engellemek farz olduğuna göre farzları yerine getirebilmek için gerekli şartları hazırlamak da farzdır. İslam ülkelerinin emperyalistlerin tuzağına düşmelerinin asıl sebebi batıda gelişen teknolojiyi takip etmemeleri, batıda üretilen buharlı gemiler, lokomotif, dokuma tezgahları, ateşli silahlar karşısında elleri bağlı kalmalarıdır. Batı ülkeleri sahip oldukları yeni güçlerin avantajıyla sadece ekonomik kaynaklarımızı ele geçirmekte kalmadılar, aynı zamanda askeri sahada da söz sahibi oldular. Pek çok İslam ülkesini fiilen işgal ettiler. Bu fiili işgal bugün için söz konusu değilse de ekonomik ve kültürel işgal açıkça devam etmektedir. Saadet ve felaket sebeplerimiz üzerinde gerçekli tespitler yapıp cesaretle iç hesaplaşmaya gidebilen ve aleyhimize de olsa doğruları dürüstçe yazabilen mütefekkirlerimizden Vahidüddin Han'ın Müslümanların Dünü, Bugünü, Yarını adlı kitabından önemli birkaç tespit aktarmak istiyorum. Avrupa karşısında her mağlup oluşumuzda elimizden başka bir şey gelmeyince bir nevi psikolojik bir tatmin için kendimizi heyecanlı nutuk çekmeye ve mazeret aramaya yönelttik. Halimizi gözden geçirip kusurlarımızı gidereceğimiz yerde düşmanlarımızın hayali varlığına karşı kelime harbine giriştik. Mesela bizim söz kahramanları Filistin konusunda konuşurken genellikle sözlerini şu cümlelerle bitirirler. Şüphesiz Filistin bugün kendisini hürriyete kavuşturacak yeni bir Selahaddin Eyyubi'ye muhtaçtır. Bu kahramanlar bunu söyledikleri zaman konuşmanın hakkını verdiklerine inanırlar. Bu söz Filistin davası yönünden basit bir tespitten ibarettir. Haddi zatında bugün Selahaddin Eyyubi gibi yeni bir şahsın doğması Filistin meselesini halletmez. Zira Selahaddin Eyyubi Haçlı seferlerinin zaman ve şartlarının ortaya çıkardığı bir komutandı. Hazreti Ömer miladi 634 yılında Kudüs'ü fethetmiş, sonraki 400 sene içinde Hristiyanlar Kudüs'ü geri almaya teşebbüs edememişlerdi. 11. asrın sonlarında Papaz II. Urbanus Fransa'yı Kudüs'ü kurtarmaya çağırmıştı. 2 sene süren savaşlar sonunda 1098'de Kudüs'ü geri almaya muvaffak olmuşlardı. Aslan yürekli Selahaddin 1190 yılında Kudüs'ü tekrar geri aldı. Selahaddin Eyyubi bu savaşta Alman İmparatoru, İngiltere, Fransa ve Sicilya kralları, Avusturya Leopold'u ve daha nice kral, dük ve kontlarla karşı karşıyaydı. Kazandığı zaferle İslam'ın ve Müslümanların izzetini bütün dünyaya kabul ettirdi. Selahaddin Eyyubi 1195 yılında vefat etti. Yaptığı fetihlerle Batı'nın belini kırdı. Selahaddin'den Batılıların ödleri kopuyordu. Bu korku o dereceye vardı ki ona karşı koyabilmek için Selahaddin vergisi ihdas ettiler. Bu verginin miktarı bir Avrupalının senelik gelirinin onda birine tekabül ediyordu. Şüphesiz Selahaddin iman, cesaret ve yiğitliğiyle savaşıyordu. Güçlü iman zaferlerinde önemli bir unsurdu. Fakat başarıların yegane kaynağı olarak iman ve cesareti görürsek kendimizi aldatmış oluruz. Selahaddin'in başarılarında önemli rol oynayan diğer amiller nelerdir? Batılı bir tarihçinin bu konudaki tespitlerine kulak verelim. Müslümanlar şahsi gayretleriyle sınır boylarında düşman saldırılarını önlemek için ordugahlar kuruyorlardı. Askerlerin her türlü yiyecek, içecek vesaire ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Müslümanlar mücahitleri atlar, kılıçlar, oklar ve diğer silahlarla desteklemek için vakıflar kurdular. O bölgelerde silah sanayi o derece gelişti ki Bizans döneminde Fraklar silah satın almak için Şam ve Mısır'a gidiyorlardı. Bu durum o asırda yaşayan alimleri yabancılara silah satmanın haram olduğuna dair fetva vermeye zorladı. Selahaddin Eyyubi sadece iman ve cesaretten değil, aynı zamanda devrinin üstün askeri gücünden de istifade ediyordu. Müslümanlar düşman üzerine mancılıkla alev saçan oklar atınca Fransızlar bunları uçan, ateşten yılan sanmışlardı. Kendileri modası geçmiş eski silahlarla savaşıyorlardı. Gerçek şudur ki bir insanın cesareti ne kadar fazla olursa olsun çiviyi yumruğuyla duvara çakmaya kâfi gelmez. Mutlaka çekice ihtiyaç duyar. Bugün bizler genellikle iman ve cesaret nutukları atmakla yetiniyoruz. Bu anlayış söz tufanlarıyla duygular coşturan hatipler ve şairler yetiştirdi. Arkamızda zafer ve fetih mirasları bırakmamız gerekirken bizler sadece şehitlerin ve gazilerin hatıralarıyla övünüyoruz. Tüfek icat oldu, mertlik kayboldu. Çivi çiviyi söküyor, demir demirle doğruluyor. Karpuz bıçakla savaşamaz. Başarı sebeplerine sarılmadan zafer kazanılmaz. Dua yatarak değil, yola çıkarak başarı için Allah'tan yardım istemektir. Bugün Müslümanların en büyük problemi maddi ve manevi alandaki zaaflarıdır. Kudüs'ü ziyaretim sırasında Mescid-i Aksa imamı Yahudilerin çok güçlü olduğunu söylemiş, ben de bizim zaafımız onların gücüdür demiştim. Daima haklı pozisyonda olmak, güçlü iman ve azme, zamanın caydırıcı gücüne sahip olmak, izzet ve itibarın yegane anahtarıdır. Mevla alemi İslam'daki zilleti tez zamanda izzete çevirsin. Amin. Değerli dinleyiciler, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Haklı ve Güçlü Olmak başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Mehmet Dinç'in Tuzlu Su İçtikçe Susatır başlıklı yazısını aktaracağız. İnsanın kendini madde üzerinden ifade etmesi ve buna bağlı olarak da aşırı ve lüks tüketime girmesi iki temel ihtiyacın karşılanamamasından kaynaklanmaktadır. Bu iki temel ihtiyaç da hayata anlam katma ve güven duyma ihtiyaçlarıdır. İnsan hangi din, ideoloji ve düşünceye sahip olursa olsun hayatına ve varlığına anlam katmak ister. Var olmasını gösterebildiği bir ifade tarzı arar. İnsanlık tarihinin her döneminde böyle olmuştur. Ancak geçmiş dönemlerde bu arayışta kaynak dinler ya da ideolojilerken yaşadığımız dönemde Erich Fromm'un tabiriyle toplum söz konusu arayışa kaynaklık etmektedir. hayatında ortalama bir senesini reklam seyretmekle geçiren toplumun büyük çoğunluğuysa kitle iletişim araçlarından birebir etkilenmektedir. Küreselleşmenin rüzgarıyla da kitle iletişim araçlarından topluma verilen ve toplumun bireye anlam arayışında kaynaklık ettiği mesajsa sahip olduğun kadar varsın ifadesidir ki kültürümüzde de paran kadar konuş sözüyle söz konusu düşünce vücut bulmuştur. Bu mesajı alan insansa bütün dikkatini ve enerjisini maddeye sahip olmaya ve sonrasında da sahipliğini bir şekilde göstermek, insanlara fark ettirmek ister. Bir diğer önemli nokta güven duyma ihtiyacıdır. Yine maddeci düşünce yapısının etkisiyle insanlar bu temel ihtiyaçlarının telafisini de maddede görmüşler ve bu anlamda duygusal yatırımlarını maddeye ve sahip olmaya yapmışlardır. Ancak bu bakış açısı nedeniyle arkadaşlık, dostluk, akrabalık hatta eşlik ilişkileri yüzeyselleşmiş ve insanlar bir diğeriyle, diğerinin duygu ve düşünceleriyle var olduğunu kabul ettiği ben-sen ilişkisinden diğeriyle ilişkisini ihtiyacı oranında tuttuğu ve ihtiyacını karşıladıktan sonra ilişkisini bitirdiği, yani bir bakıma diğerini metalaştırdığı ben-şey ilişkisine döndürmüştür. Ancak madde sahici bir güven tatminini hiçbir zaman sağlayamayacağı için de uzun vadede insanın güven ihtiyacı da anlam ihtiyacında olduğu gibi doyurulamamış olacak ve insanlar bu ihtiyaçlarını telafi için kendilerini dışarıya karşı olduklarından güçlü göstermeye çalışacaklardır. Bunu da genelde maddi varlıkları üzerinden yapma yoluna gideceklerdir. Fakat son noktada bir kısır döngüye girecekler, anlam arayışı ve güven ihtiyaçlarını karşılamak için maddeye sarıldıkça tuzlu su içenin susuzluğunun artması gibi söz konusu ihtiyaçları artacaktır. Evet, Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Tuzlu Su İçtikçe Susatır başlıklı yazısıyla bugünkü programımızı da noktalıyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Mart 2015 sayısından yazılar aktarmaya çalıştık. Programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın.